Ayrım 21, sayfa 209, bölüm 31, Kigali. Ruanda'nın Kigali Havalimanı küçük, modern ve şaşırtıcı biçimde düzenliydi. Yine de uluslararası havalimanlarının içinde bulundukları ülke hakkında çok az ipucu verdiğini, hatta hiç vermediğini tecrübe ederek öğrenmişti Harry. Hindistan'daki Mumbai Havalimanı sakin ve seri işlerken, New York JFK Havalimanı'na paranoya ve karmaşa hakimdi örneğin. Pasaport kuyruğu biraz ilerledi ve Harry kuyruğu takip etti. Hava güzel olmasına rağmen pamuklu ince gömleğinin altındaki kürek kemiklerinin arasından süzülen teri hissedebiliyordu. Rötar yapan Oslo uçağının indiği Amsterdam'daki Schiphol havalimanında gördüğü insanları düşündü yine. Kampala, Uganda uçağına yetişmek için koridorda kanter içinde kalana dek koşturup kocaman harfli ve rakamlı kapılardan geçmişti. Koridorları bir bir geçerken göz ucuyla birilerini görmüştü. Hayal meyal tanıdığı bir silüet. Yüzüne ışık geliyordu ve silüet yüzü seçilemeyecek kadar uzaktaydı. Uçağa bindiğinde Harry su götürmez bir gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştı. Gördüğü kişi o değildi. Onun olma ihtimali ne kadardı ki zaten? Yanındaki erkek çocuğu da Oleg değildi. Henüz o kadar büyümüş olamazdı. Sıradaki Harry öne yürüyüp camekana gitti. Pasaportunu, geliş formunu, internetten yazdırdığı vize başvurusunu ve vize ücreti olan gıcır gıcır 60 doları uzattı. Pasaport görevlisi iş için mi diye sorunca Harry onunla göz göze geldi. Adam uzun ve zayıftı. Teni öyle siyahtı ki ışığı yansıtıyordu. Muhtemelen Tutsi olduğunu düşündü Harry. Artık ülke sınırlarını onlar kontrol ediyordu. Evet, nereye? Kongo dedi Harry. İki Kongo ülkesi karışmasın diye yer adını da söyledi. Kongo Kinshasa diyerek düzeltti pasaport görevlisi. Harry'nin uçaktayken doldurduğu geliş formunu işaret etti. Burada Kigali'deki Otel Gorilla'da kalacağınız yazılıyor. Sadece bu gecelik dedi Harry. Yarın Kongo'ya geçeceğim. Bir gece de Goma'da kalıp tekrar buraya geleceğim ve ülkeme döneceğim. Arabayla Kinshasa'dan daha kısa mesafede. Üniformalı görevli Kongo'da iyi bir gece geçirmeni dilerim. Meşgul adam diyerek işten bir kahkaha attı. Pasaportu damgalayıp geri verdi. Harry yarım saat sonra Gorilla'da otel kayıt kartını doldurup imzaladı ve tahta bir gorilla takılmış olan oda anahtarını aldı. Yatağa girdiğinde Opsal'daki evinden çıkalı tam 18 saat olmuştu. Yatağın ucunda uğuldayan vantilatöre dikti gözlerini. Kanatları deli gibi dönmesine karşın zar zor hava üflüyordu. Uyuyamayacaktı. Şoför Harry'den kendisine Joe demesini istedi. Joe Kongoluydu. Akıcı bir Fransızcası ve orta halli İngilizcesi vardı. Goma'da bulunan Norveçli bir yardım kuruluşundaki tanıdıklar tarafından tutulmuştu. Land Rover'ı yeşil çayırların ve tepelerden aşağı işlenmiş olan dağ yamaçlarının arasında uzanan ve çukurlarla kaplı olsa da mükemmel gidilen bir asfalt yolda sürerken 800 bin dedi Joe. Merhametli biri olacaktı ki yürüyen, bisiklete binen, araç kullanan ve yol kenarında mal taşıyan insanları ezmemek için arada bir fren yaptı oluyordu. Ama genellikle önüne çıkan herkes son saniyede canını kurtaracak hamleyi yapmayı bir şekilde başarıyordu. 1994 yılında sadece birkaç haftada 800 bin kişiyi öldürdüler. Hutular sırf Tutsiler diye kendi ırklarından olan eski komşularını palalarla kestiler. Radyoda kocanız Tutsi ise bir Hutu olarak onu öldürmek vazifenizdir diye anonslar yapılıyordu. Uzun ağaçları kesin deniyordu. Dipnot. Tutsiler Hutulardan daha uzun olduklarından Ruanda soykırım boyunca yayınlanan radyo anonslarında onlardan uzun ağaçlar diye bahsedilirdi. Birçoğu canını kurtarmak için bu yoldan kaçtı. Joe pencereden dışarısını gösterdi. Cesetler üst üste yığılıydı. Bazı yerlerden geçilemiyordu bile. Akbabalar bayram etmişti. Arabada sessizce ilerlediler. Bacaklarından sırağa bağlanmış büyük bir kediyi taşıyan iki adamın yanından geçtiler. Yanında çocuklar gülüp eğleniyor, ölü hayvanı sopalarla dürtüyorlardı. Hayvanın güneş rengi postunda koyu benekler vardı. Avcı mı bunlar? Diye sordu Harry. Joe başını hayır der gibi salladı. Dikiz aynasına göz attı ve İngilizce ile Fransızca karışımı bir dille cevap verdi. Araba çarpmış. Jekuri. Bunu yakalamak imkansıza yakındır. Nadir bulunur. Geniş bir bölgede yaşar ve sadece geceleri avlanır. Gündüzleri saklanıp kamufle olur. Bu çok yalnız bir hayvan olsa gerek Harry. Harry tarlalardaki adamları ve kadınları izledi. Birkaç yerde ağır iş makineleri ve işçiler yolu onarıyordu. Bir vadinin aşağısında yapım aşamasında olan bir otoban gördü. Arsalardan birinde mavi önlüklü öğrenciler top oynayıp bağırışıyorlardı. Ruanda güzeldir dedi Joe. 2,5 saat sonra Joe parmağını ön cama doğru uzattı. Kivu Gölü. Çok güzel ve derin. Geniş su birikintisinin yüzeyi sanki yüzlerce güneşi yansıtıyor gibiydi. Karşı kıyıdaki ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ydi. Her tarafından dağlar yükseliyordu. İçlerinden birinin zirvesi bembeyaz bir buluta sarılıydı. Harry'nin aklından geçeni sezmiş gibi "Çok bulut yok," dedi Joe. "Katil dağ. Nyiragongo." Harry başını salladı. Bir saat sonra sınırı geçmişlerdi ve Goma'ya gidiyorlardı. Bir deri bir kemik kalmış yırtık ceketli bir adam yol kenarında oturup çaresiz ve delirmiş gözlerle önüne bakıyordu. Joe arabayı çamurlu yolda çukurlara girmeden dikkatlice sürüyordu. Önlerinde askeri bir cip vardı. Makineli tüfekli bir asker sallanarak onları soğuk ve bitkin bakışlarla izliyordu. Tepelerinde uçak motorları gümbürdüyordu. "Birleşmiş Milletler," dedi Joe. "Daha çok silah, daha çok el bombası. Nukunda şehre iyice yaklaştı. Çok güçlü. İnsanların çoğu kaçmaya başladı. Mülteci oldu. Belki Monsieur Van Boos da kaçmıştır. Ne dersin? Uzun zamandır görmedim onu." "Onu tanıyor musunuz?" "Bay Van'ı herkes tanır. Ama içinde Ba Maguje var." "Ne var?" "Un mauvais esprit. Şeytan. Şeytan sana kana kana içki içirtir. Duygularını elinden alır." Klimadan soğuk hava geliyordu. Harry'nin kürek kemiklerinin arasından ter sızıyordu. Harry'nin şehir merkezi olduğunu tahmin ettiği iki gece kondu sırasının ortasında durdular. İnsanlar dükkanların arasındaki neredeyse geçilmeyecek kadar dar yollarda oradan oraya koşturuyordu. Evlerin dibinde yığılı duran siyah kaya parçaları evi ayakta tutan temel görevi görüyordu. Toprak sıkışmış siyah bir buz tabakasını andırıyordu. Çürük balık kokan havada gri tozlar uçuşuyordu. "La," dedi Joe, sıra sıra dizilmiş binaların ortasında duran tek tuğla evi göstererek. "Ben arabada bekliyorum." Harry arabadan inince caddede dikilen iki adamı fark etti. Adamlar ona tehditkar olmayan, boş ama gergin bir bakış attı. Saldırgan bir tavrın tehditkar olmadıkça daha çok etkili olduğunu biliyorlardı. Harry kafasını çevirmeden doğrudan kapıya yürüyüp burada ne yaptığından ve nereye gittiğinden emin olduğunu gösterdi. Kapıya vurdu. Bir kez, iki kez, üç kez. "Siktir," dedi içinden. "Bunca yolu boşuna mı?" derken kapı azıcık aralandı. Buruşuk, beyaz bir yüz sorgulayan gözlerle ona baktı. "Eddie Van Bors mu?" dedi Harry. "Istes mort," dedi adam, can çekişi gibi boğuk bir hırıltıyla. Harry okulda gördüğü Fransızca ile adamın Van Bors'un öldüğünü söylediğini anladı. İngilizce konuşmayı denedi. "Adım Harry Hall. Van Bors'un adını Hong Kong'daki Herman Kulit'ten aldım. Leopold elması ile ilgileniyorum." Adam iki kez göz kırptı. Başını kapıdan çıkarıp sağına soluna bakındı. Sonra kapıyı biraz daha araladı. "Entrez," dedi. Harry'ye içeri girmesini işaret ederek. Harry alçak kapıdan başını eğerek geçti ve dizlerini tam zamanda büktü. İçerisi kapının eşiğinden 20 santim daha aşağıdaydı. Evin içi tütsü kokuyordu. İyi bildiği bir koku daha geliyordu burnuna. Günlerdir aralıksız içen yaşlı bir adamın pis kokusu. Harry'nin gözleri karanlığa alışınca ufak ve çelimsiz ihtiyarın üzerinde şarap rengi şık bir ipek röptöşambra olduğunu gördü. Van Borst, Helkür Poirot İngilizcesiyle İskandinav aksanı dedi ve ince dudaklarının arasına sararmış bir ağızlığa takılı bir sigara yerleştirdi. "Durun, tahmin edeyim. Katiyen Danimarkalı değilsiniz. Belki İsveçli. Ama bence Norveç. Doğru mu?" Adamın arkasındaki duvarların çatlağında bir hamam böceğinin antenleri göründü. Aksanlar konusunda uzman mısınızdır?" "Sadece hobim," dedi Van Bors gururu okşanmış gibi keyiflenerek. "Belçika gibi küçük bir ülkedenseniz içeri değil dışarı bakmayı öğreniyorsunuz." Herman nasıl?" "İyi," dedi Harry. Sağına dönünce iki çift sıkkın gözün ona baktığını gördü. Birisi köşedeki yatağın üzerinde asılı resme aitti. Uzun ve kir sakallı, iri burnlu, kısa saçlı, apoletli, zincirli ve kılıçlı bir adamın çerçevelenmiş tablosuydu bu. Harry resimdekinin büyük olasılıkla Kral Leopold olduğunu düşündü. Diğer gözleri ise yatakta sadece kalçalarını örten bir battaniye ile yan yatmış üstü çıplak bir kadınındı. Pencereden giren gün ışığı yemin tomurcuklanan küçük göğüslerini aydınlatıyordu. Harry'nin baş selamına kısa bir gülüşle karşılık verince beyaz dişlerinin arasında göze çarpan kocaman altın bir diş göründü. Kadın taş çatlası 20 yaşındaydı. İnce belinin arkasındaki duvarda Harry bir an için çatlak sıvaya çakılmış bir demir gördü. Demirin aşağısında pembe bir kelepçe sarkıyordu. "Karım," dedi Belçikalı küçük ihtiyar. "Yani karılarımdan biri." "Bayan Van Bors mu yani? Öyle de denebilir. Alışverişe mi geldiniz? Paranız var mı?" "Önce elinizde neler var? Bakmak istiyorum," dedi Harry. Eddie Van Bors yeniden dış kapıya gitti. Hafifçe aralayıp dışarı göz attı. Kapıyı kapatıp kilitledi. "Sadece şoförünüzle mi geldiniz?" "Evet." Van Bors sigarasını tüttürdü ve gözlerini kısıp dedektifi süzerken yüzünün kırışıkları bir araya toplandı. Ardından odanın köşesine gitti. Halıyı ayağıyla bir kenara itip çömeldi ve demir halkayı çekti. Bir döşeme kapağı açıldı. Belçikalı Bodrum'a önce Harry'nin inmesi için el etti. Harry deneyimlerinden yola çıkarak bunun önlem amaçlı olduğunu düşündü ve isteneni yaptı. Zifir karanlığa inen merdivene tutundu. Yedinci basamaktan sonra ayağı yere bastı. Az sonra da ışık yandı. Harry odaya bakındı. Bodrum normal bir kat yüksekliğindeydi ve betondan düz bir zemini vardı. Duvarların üçü raf ve dolaplarla doluydu. Raflara gündelik eşyalar dizilmişti. Eski Glock tabancalar, Harry'de de aynısı olan 38 kalibre bir Smith Wesson, mermi kutuları ve bir Kalashnikov. Gerçek adı AK-47 olan bu ünlü Rus yapımı otomatik tüfeği daha önce hiç eline almamıştı. Ahşap kapsasını okşadı. İlk üretim yılı olan 1947'den orijinal bir silah, dedi Van Borst. Sanırım buradaki herkeste birer tane var, dedi Harry. Duyduğuma göre Afrika'daki en yaygın ölüm sebebiymiş. Van Borst başıyla onayladı. İki basit neden yüzünden. Birincisi, Soğuk Savaş sonrası komünist ülkeler buraya Kalashnikov ihraç etmeye başladığında barış döneminden bir silah neredeyse şişman bir tavuk fiyatına satıldı. Savaş döneminde de en fazla 100 dolardı. İkincisi, hangi şartlarda kullanırsan kullan çalışan bir silah. Bu Afrika'da önemli bir şey. Mozambik'te Kalashnikov öyle sevilir ki devlet bayrağında bile vardır. Harry'nin gözleri siyah bir silahın gövdesine mesafeli bir şekilde basılmış olan harflere takıldı. Bu düşündüğüm şey mi? Diye sordu. Martlin, dedi Van Borst. Nadir bulunan bir tüfek. Fiyasko olduğu için çok az sayıda üretildi. Epey ağırdır ve kalibresi yüksektir. Fil avlamak için kullanılıyor. Ve de insan, dedi Harry sakin bir sesle. Bu silahı bilir misiniz? Dünyanın en iyi dürbününe sahip tüfeği. Bir fili 100 metreden vurmak için bu kadar iyi dürbüne gerek yok. Suikastlar için mükemmeldir. Anıları canlanırken Harry parmaklarını silahın gövdesinde gezdirdi. Evet, bilirim. Ucuza bırakırım. 30 bin avro. Şimdilik tüfek bakmıyorum. Harry odanın ortasındaki kitaplığa döndü. Tahtadan yapılmış tuhaf beyaz maskeler çarpık suratlarıyla raflardan onlara bakıyordu. Maymayi kabilesinin ruhani maskeleri, dedi Van Borst. Vücutlarını kutsal suya batırırlarsa düşman mermilerinin işlemeyeceğine inanıyorlar. Çünkü kutsal su yüzünden mermiler de H2O'ya dönüşüyormuş. Maymayi gerillaları hükümetle savaşmaya giderken ok ve yayları, kafalarında duş şapkaları ve muska niyetine taktıkları küvek tıpaları vardı. Şaka yapmıyorum Mösyö. Haliyle hepsi öldü. Yine de Maymayiler suyu hala severler. Beyaz maskeleri de. Düşmanlarının kalbini ve böbreklerini de tabii. Izgara da az pişirip ezilmiş mısırla yerler. Hımm, dedi Harry. Böyle basit bir evin bu kadar zengin bir bodrum olacağını düşünmemiştim. Van Borst güldü. Bodrum mu? Burası zemin kat. Daha doğrusu eskiden öyleymiş. 3 sene önceki patlama olmadan. Harry bir anda her şeyi anladı. Siyah kayaları, siyah buzu. Üst katın dışarıdan daha alçakta olmasını. Lav, dedi Harry. Van Borst dedektifi doğruladı. Şehrin içinden geçti ve Kivu Gölü'nün kıyısındaki evimi yok etti. Buradaki tüm ahşap evler yanıp kül oldu. Tuğla olduğundan sadece bu ev ayakta kaldı. Onun da yarısı lavlara gömüldü. Duvarı işaret etti. Ön kapı şurasıymış. Ve 3 sene önce caddeyle aynı hizadaymış. Evi satın aldım ve sizin girdiğiniz kapıyı yaptırdım. Harry başını oynattı. Neyse ki lav kapıyı geçip bu kata dolmamış. Gördüğünüz gibi tüm pencereler ve kapılar Nigaragoda'da bakmayan duvarda. Bu ilk defa olmadı. Kahrolası yanardağ bu şehre 10-20 senede bir lav püskürtür. Harry tek kaşını kaldırdı. Ve insanlar buna rağmen taşınmıyor mu? Van Borst omuz silkti. Afrika'ya hoş geldiniz. Bir yandan da yanardağ o kadar işe yarıyor ki. Diyelim baş belası bir cesetten kurtulmak istiyorsunuz. Ki bu Goma'da gayet normal bir sorundur. Gidip Kivu Gölü'ne atabilirsiniz. Ama ceset dipte de olsa hala orada durur. Oysa Nyiragongo'yu kullanırsanız yanardağların ortalarında fokurdayan ateş kırmızısı lav gölleri olduğu sanılır. Ama gerçekte hiçbirinde yoktur. Bir tanesi hariç. Nyiragongo. 1000 derece. Aşağı biri attın mı puf diye gider. Gaza dönüşür. Goma'dakilerin cennete ulaşmasının tek yolu budur. Konuşması keskin bir kahkahayla bölündü. Bir keresinde gözü dönmüş bir koltan avcısının kabile şefinin kızını zincirle kratere sarkıttığına şahit oldum. Şef, avcılara bölgede maden çıkarmaları için gereken izin belgelerini imzalamıyordu. Kızın saçı lavın henüz 20 metre yukarısındayken alev aldı. 10 metre kala kız hala mum gibi yanıyordu. 5 metre kaldığında ise eriyordu. Abartmıyorum. Teni ve etleri kemiklerinden akıyordu. Bununla mı ilgileniyorsunuz? Van Borst bir dolabın kapağını açıp içinden metal bir top çıkardı. Üzerinde minik delikleri olan tenis topundan küçük parlak bir toptu. Biraz daha büyük olan bir delikten ucunda ilmek olan bir tel sarkıyordu. Harry'nin Herman Kulit'in evinde gördüğü aletin aynısıydı. Çalışıyor mu? Diye sordu Harry. Van Borst iç geçirdi. Serçe parmağını ilmeğe soktu ve çekti. Top gürültülü bir sesle Belçikalı'nın elinde zıpladı. Harry gözlerini adamın avucuna dikti. Topun deliklerinden antene benzer bir şeyler çıkmaya başladı. Alabilir miyim? Diyerek elini uzattı. Van Bors topu verdi ve dedektif antenleri sayarken dikkatlice onu izledi. Ayrım sonu sayfa 218.